شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. İnsanlar vardır, toplumun değiştirilmesi görevini kendi üzerlerinde hissederler. Bunun ızdırabı ile geceleri gözlerine uyku girmez ve kendilerine dönük hiçbir planları yoktur. Nesillerinin helak edildiklerini görürler ve nesillerini kurtarmanın yollarını ararlar, bunun ızdırabı içerisindedirler. İnsanlar vardır, huzursuzluğun içerisinde mutluluğu bulmuşlardır. Izdırabın içerisinde neşeyi bulmuşlardır. Fakat insanlar vardır, neşenin içinde huzursuzluğu bulmuşlardır. Neşelendikleri zaman üzülürler, üzüldükleri zaman neşelenirler. Bu davanın ızdırabını içlerinde duydukları zaman, ağladıkları zaman gülerler. Fakat güldükleri zaman dünyaya dalıp da bir an için, farkında olmaksızın güldükleri zaman ise ondan sonra ağlarlar. Bunların bir kısmı uzun bir hayat boyunca bu şekilde devam ettiler. Bir kısmına ise Allah kısa bir hayat verdi ama onlar o hayatlarını bereketlendirdiler. İnsanlar vardır, geceleri yataklarına girdikleri zaman Allah'ın kendilerine yüklediği görev ile uykuları kaçar. Şu anda ülkenin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm altında inlemekte olan Müslümanların sorunlarını düşünürler. Nesillerinin ve ümmeti Muhammed'in nasıl helak edildiğini düşünürler. ve onun için ne yapmak gerektiğini düşünerek uykuları kaçar. Kendi namusunu kurtarmak için şehit olan atalarını düşünürler. Ama şu anda kendi namusunu bizzat kendisi lekeleyen, kendi namusuna sahip çıkmadığı gibi kendi namusunu kendisi lekeleyen nesilleri düşünürler. Bunlar çilekeş insanlardır. Ümmetin halini düşünen insanlar, bütün hayatını ümmetin bu durumdan kurtarılması için feda etmiş olan insanlar. Bunlar çileli bir yola girmiş insanlardır. Bunlar çilenin kendilerini olgunlaştırdığı insanlardır. Bunların yaşları 20'dir ama 40 yaşındaki insan gibi olgunlaşmışlardır. Bunların yaşı 15'tir ama 30 yaşındaki insan gibi olgunlaşmışlardır. Bunların içinden kendilerini feda edenler olmuştur. Feda etmekte olanlar vardır. Ve feda etmek için bekleyenler vardır. Allah'a verdikleri ahdi tutanlar, bu ahdi yerine getirenler, olduğu gibi bu ahdi yerine getirmek için bekleyenler vardır. Bunlar ümmeti ayağa kaldırabilmek için kendilerine ait hiçbir hesapları yoktur. Bütün hayatlarını bu nesli kurtarmak ve ümmeti Muhammed'i yeniden şerefli mevkiine yerleştirmek için ortaya koymuşlardır. Bu insanların kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Çile onları olgunlaştırmıştır. Bu insanlar Adem Aleyhisselam'dan, özellikle Nuh Aleyhisselam'dan bu tarafa çileli bir hayata girmiş, Nuh Aleyhisselam gibi 950 senelik çilekeş olmuş, 950 sene İslam'ı anlatmış, anlatmış, anlatmış ama yalnızca bir avuç insan iman etmiş. 20-30 kişiyi geçmeyen birkaç kişi iman etmiş. 950 senelik çilekeşliğin sonucunda elde edilen ürün bundan ibarettir. Çilekeş insanların belki de en büyük üzüntüsü, belki de en büyük çileleri budur. Ömürlerini ortaya koyarlar, insanlığı kurtarmak için çalışırlar fakat onlardan en büyük tokadı yerler. En büyük tokadı bizzat onlardan yerler. Kurtarmak için kalktıkları, kalkıştıkları insanlardan yerler. Çileli insanların en büyük çilesi belki de budur. İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına ümmet olan insanlar vardır. Bunlar çilekeş insanlardır. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken tek başına bir ümmetti diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam evvah idi, çok ah ederdi. Ümmetinin ve kendinden sonra gelecek olan nesillerinin sonunu düşünürdü. Onların halini bugünden düşünüp ah etmeye başlardı. Allah Azze ve Celle onu överken, Ulul Azm peygamberlerden olan İbrahim Aleyhisselam'ı överken innehu evvah diyor. O çok ah çeken bir insandı. Yani İbrahim Aleyhisselam çilekeşti. Allah onu imtihan ediyordu. İnsanlar da onu imtihan ediyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah öyle imtihanlardan geçirdi ki, öyle çilelerden geçirdi ki karısını tek başına Mekke'nin dağlarında bırakmak zorunda kaldı. Bu da yetmedi, çilekeş insanların çilesi bitmez. Ölüm onlara gelinceye kadar çileleri devam eder. Bu da yetmedi, Allah Azze ve Celle oğlu İsmail'i kesmesini emretti. Allah da imtihan ediyordu. Kullar da imtihan ediyorlardı. Allah bazen direkt kendi eliyle, bazen kullarının eliyle onu imtihan ediyordu. Bir babanın kendi oğlunu kesmesi bir insan için en büyük çilelerdendir. Bir babanın 90 küsur yaşına gelmiş olan bir insanın, 90 yaşına kadar evladı olmayan bir insanın, ondan sonra Allah'ın ona güzel bir evlat vermesi ve sonra da o evladını kesmesini emretmesi, çileli insanların ne kadar zor şartlar altında kaldıklarını gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam çileli insan. Musa Aleyhisselam anlattığı Fakat anlatmış olduğu insanlar, Firavun'un zulmü altında inleyen insanlar olmalarına rağmen, sanki Firavun'un zulmü altında inleyenler onlar değilmiş gibi, onlar Firavun'un zulmüne razı olmak istiyorlardı. Musa'ya iman etmiyorlardı, halbuki Musa aleyhisselam onları Firavun'un zulmünden kurtarmaya çalışıyordu. Çileli insanların belki de en büyük, en çok zorlandıkları noktalardan birisi de uğraştıkları insanlardan gördükleri darbelerdir. Onların en büyük çilesi belki de budur. Anlatırlar ama onlar kendi iyiliklerini anlayamazlar. Musa aleyhisselam hem Firavun'un zulmü altında inliyor, onun çilesini çekiyor, hem de kendi ümmetinin çilesini çekiyor. Kendi ümmeti kendisinin başına bela olmuş, Musa aleyhisselam onların elinden zar alıyor. Musa aleyhisselam ne kadar anlatıyorsa, ne zaman onların arasından ayrılıverse onlar yeniden dinden dönüyorlar. Çileli insanların çilesi bitmiyor. وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلًا Biz Musa ile 40 gece vaatleşmiştik. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ Siz ondan sonra yeniden buzağı ilah edinmiştiniz. وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Sizler zalimlerden olmuştunuz. Musa aleyhisselam 40 gece aralarından ayrılır ayrılmaz, o kadar emek verdiği ümmetinin yeniden kafir olduğunu gördüm. 40 gece sonra aşağıya indiği zaman sanki o kadar emek verdiği insanlar onlar değildi. Çileli insanların en büyük çilelerinden birisi belki de buydu. Anlattıkları insanların bir türlü meseleyi anlayamamaları, bir türlü onların ümmeti kurtaracak düzeyde meseleyi kavrayamamaları, belki sadece kendilerini kurtarmaya çalışmaları, anlattıkları insanlar yalnızca kendileri bir şey öğrenmeye çalışıyorlar. Halbuki onlar ise, anlatanlar ise onların bütün bu meseleleri götürüp insanlara aktarmalarını istiyorlar. Onlar da ise bunu göremiyorlar. Bu onların en büyük çilesi oluyordu. İsa Aleyhisselam'ın çilesi onların çilesinden geri kalmıyordu. Onlara anlatıyordu, havarilerden başka iman eden olmuyordu kendisine. Anlatıyordu fakat ondan sonra onlardan küfürden başka bir şey görmüyordum. Bir gün İsa aleyhisselam yine bir topluluğa anlattım. Anlattı fakat onlar kendisiyle alay ettiler. Alay ettikçe İsa aleyhisselam onlara daha güzel bir şekilde anlatmaya çalıştı. Bildiği bütün hayırları söylemeye çalıştım. Fakat onlar yine alay ettiler. Etrafındaki havariler dediler ki, ey muallim, neden onlar sana bu kadar hakaret ettikleri halde onlara hep hayırlı söz söyledin? İsa aleyhisselam dedi ki, herkes kendi yanında olanı infak eder. Benim yanımda hayır vardı, ben ondan infak ettim, ondan harcadım. Onların yanında ise şer vardı, onlar da ondan harcadılar. Çoğu zaman havariler ne demiştir ki İsa aleyhisselam, sizi benim yüzümden kovacaklar. Sizi benim yüzümden azarlayacaklar, vatanınızdan çıkaracaklar. Sizi benim yüzümden işkenceler altına alacaklar. Belki benim yüzümden bir kısmınız öldürüleceksiniz. Çileli insanlar olacaksınız benim yüzümden, çünkü ben de çileli bir insanım. Çileli insanlar, çileli bir davaya davet ediyorlardı insanları. Olgunlaştıran bir davaya davet ediyorlardı. İslami hareket, İslami hizmet, İnkılabi bir hareket olduğu için onun elemanlarının çileli olması kaçınılmazdır. İnkılabi bir harekete mensup olan insanlar, toplumun tamamını ıslah etmek için yola çıkmış olan insanların çilesiz bir yola girmediklerini iyi bilmeleri gerekir. Onlar ne zaman toplumun ıslahına kalkışmışlarsa bilsinler ki ilk adımları attıkları gün çileli bir hayata girmiştirler demektir. Daha evvel Efendimizin Fatıma validemize söylenmiş olduğu bir sözü söylemiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan döndüğü zaman üzeri elbisesi paramparça vaziyetten, üstü başı toz toprak içerisinden bir savaştan döndüğü zaman Fatıma validemiz onu görünce ağladı. Onun üzerindeki toz toprağı silkelemeye başladı ve ağlamaya başladı. Efendimiz de buyurdu ki, ya Fatıma ağlama. Zira senin baban öyle bir dava ile gönderilmiştir ki Allah senin babanı öyle bir dava için göndermiştir ki bu davanın girmediği ev kalmayacaktır. Bu davanın girmediği ev kalmayacak. Ve günden yapılmış, topraktan yapılmış ne kadar ev varsa kainatta bu dava sayesinde ya aziz olacak veya zelil olacaktır. Ya şerefli bir mevkiye sahip olacak hem dünyada hem ahirette yahut da zelil olacaktır. Allah beni öyle bir davayla gönderdi ki bu dava çileli bir davadır. Bu davada üzerimin toz toprak olması mühim değildir ya Fatıma. Allah senin babana bu dünyadan başka bir yerde ızdırap çektirmeyecektir. Bunu düşün ve ağlama. İsa Aleyhisselam da havarilerine bunu öğretiyordu. Ne kadar dava adamı gelmiş ise gerçekten dava adamı olan insanlar, gerçekten bu davanın çilesini çeken insanlar, ne kadar insan gelmiş ise öğrettikleri şeylerden bir tanesi de çileli olmaktır, fedakar olmaktır. Fedakar olmayı öğretmediğiniz zaman hareketinizin başarıya ulaşması mümkün değildir. Aileleriyle savaş vermeyi öğretmediğiniz zaman, okuldaki hocasıyla savaş vermeyi öğretmediğiniz zaman, başındaki insanlarla savaş vermeyi öğretmediğiniz zaman, bu insanları çileli bir davaya çağırmadığınız zaman, bu insanları süt çocukları gibi eğittiğiniz zaman, bu insanlarla hiçbir yere varamazsınız. Çilesiz insanlar bu davayı anlayamazlar. Belki siz insanların daha güzel, konforlu evlerde daha güzel eğitileceklerini sanıyorsunuz. Halbuki ne kadar alim çıktıysa zor ve zahmetli günlerde çıktı. Zor ve zahmetli yerlerden çıktı. Ama bugün çok mükemmel yerlerden alimler çıkmıyor. Yerleri güzel halılarla döşeli olan yerlerden, her türlü imkana sahip olan yerlerden, kaloriferli yerlerden alimler çıkmıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir sürü yurtlar yapılıyor. Çeşitli cemaatler hizmet adına bu yurtları yapıyorlar. Allah razı olsun yapanlardan. Ancak neden bu yurtlardan alimler çıkmıyor? Hepsi Arapça ders veriyorlar, Kur'an dersi veriyorlar. Neden alimler çıkmıyor? Çünkü çilesiz bir şekilde bu insanları hazırlıyorlar. Bu çocuklar çilesiz yetişiyorlar. Bu davanın ızdırabını çekmeden yetişiyorlar. Her şey onların eline hazır olarak sunuluyor. Ve onlara adeta burnunuz kanamadan İslam'ı hakim kılacaksınız deniyor. Böyle bir hayal ile onlar yetiştiriliyor. Bu şekilde hiçbir zaman tarih boyunca alim çıktığı görülmemiştir. Bir alim fakirliğe soruyor. Ey fakirlik neredesin söyle bana. Senden uzak durayım, senden yıldım usandım. Fakirlik ona diyor ki ben alimlerin sarığının içerisindeyim, benden bir dakika bile ayrılamazsınız. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın sözü de buna benzer bir sözdür. Çilekeş insanlar da, dava adamları da, dava adamlarından çile bir dakika bile ayrılmaz. Ne zaman davaya adım atmışlarsa çile onlarla birlikte başlamıştır, ölünceye kadar devam etmiştir. Fakirlik alimlerden ayrılmadığı gibi, çile de dava adamlarından ayrılmamıştır. Benim yüzümden kovulacaksınız, kendi vatanınızdan sürüleceksiniz diyor İsa Aleyhisselam havarilerine. Ve bir gün gelecek ki, öyle bir gün gelecek ki sizi öldürecekler. Sizi öldürecek olan insanlar Allah'a ve Allah'ın dinine yardım ettiklerini iddia edecekler. Allah'a hamdolsun ki bir Müslüman öldürdük diyecekler. Türkiye'de de elhamdülillah Müslümanız, Allah'a çok şükür Allah bizi şeriattan korumuştur diyenler olduğu gibi. Allah kendisini şeriattan korumuş, şeriatın sahibi olan Allah şeriattan kendisini korumuş. Reis-i Cumhur seviyesine gelen insanlar bunu söyleyecek kadar cahil olabiliyorlar. Çile, Müslümanın ve dava adamının azığıdır. Çile, dava adamlarını olgunlaştırmaktadır. Ne kadar çile görmüşler ise o kadar olgunlaşmışlardır. Kurban bayramında ne kadar deri toplanmış ise o kadar olgunlaşmıştır. Ama kurban bayramında ben bayram yapacağım deyip de davaya hizmet etmemiş olanlar olgunlaşamamışlardır. Bir zamanlar telefon etmiştim bir arkadaşa. Araban lazım oldu kurban bayramında demiştim. Bir gün toplanmıştı, ikinci gün işim var demiştim. Böyle insanlar asla olgunlaşamadılar ve olgunlaşmayacaklar. Ama diğer taraftan bu davaya bütün mesaisini harcamış olanlar, maddi ve manevi katkıda bulunmuş olanlar, hatta bunların içinden öyle çilekeşler vardır ki Bir arkadaş bir zamanlar anlatmıştı. Çilekeş insanlar sadece tarihte gelmemiştir. Yalnızca Musa aleyhisselam çilekeş değildir. Onların izinden gelenler de çilekeştirler. Elhamdülillah bu ümmetin içerisinde çilekeşler daima devam etmiştir ve devam edecektir. Hizmetle uğraşan bir kardeşimiz bir gün hanımını alıp bir yere götürüyor. Orada hanımını bırakmak zorunda kalıyor. Başka bir yere gitmesi gerekiyor hizmet adına. Kendi şahsi işi için değil. Hizmet adına başka bir yere gitmesi gerekiyor. Oradan da başka bir yere gitmesi gerekiyor. Oradan da başka bir yere gitmesi gerekiyor. Bilmiyorum kaç defa yer değiştiriyor. Ondan sonra vallahi hanımını bıraktığı yeri unutuyor. Hanımımı nerede bırakmıştım diye düşünmek zorunda kalıyor. Acaba filan yerde mi yoksa filan yerde mi? Bunlar bu davanın çilekeş insanlarıdırlar. Bu dava bunların sayesinde devam etmektedir. Yoksa haftada bir gün sohbete gelenler sayesinde devam etmemektedir. Bu dava bütün günlerini ve bütün mesailerini etrafındaki insanları aydınlatmak için çalışanlarla devam etmektedir. Bu dava mum gibi kendini yakıp etrafını aydınlatan insanlarla devam etmektedir. Bu dava her gün güzel güzel yemeğini yiyen insanlara devam etmemektedir. Bu dava üç öğün yemeğini yemediği zaman hizmet yapmayan, yemeğimi yemeden dışarı çıkamam diyen insanlara devam etmemektedir. Çilekeş insanların yeri de Allah katında en yüksek makamdır. Allah Azze ve Celle Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennem. Ya Rabbi senin yoluna davet eden münadiyi işittik. Ve Ya Rabbi ona tabi olduk. Ve hemen iman ettik Ya Rabbi. Sana çağıran, çileli bir davaya çağıran insanlara tabi olduk Ya Rabbi. Münadi yani peygamberler. Peygamberler insanları neye çağırıyorlardı? Hangi peygamber çağırdığı insanları çileli bir yola çağırmadı ki? Hangi peygambere tabi olanlar yıllarca hayatları boyunca zelil bir şekilde yaşamadılar ki? Ama maddi planda zelil bir şekilde yaşadılar. Ama manevi planda ise çok izzet sahibi oldular. Ya Rabbi senin münadine tabi olduk Ya Rabbim. Rabbena fagfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ibrar. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle ve bizim günahlarımızı ört. Günahlarımızı ört Ya Rabbim. Ve bizi iman eden, iyilik yapan insanlarla beraber canımızı al Ya Rabbim. Rabbena ve ayetina ma vaadtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyamem. Ya Rabbi bize vaat ettiklerini nasip eylem. Bize cenneti vaat etmiştin, çileli bir yola girer isek, senin yolunda işkencelere razı olur isek, bize cenneti vaat etmiştin. Tıpkı Efendimiz de öyle vaat etmişti. Bedir Savaşı'nın başında bir sahabi elinde hurma yerken, dedi ki ya Resulallah belki biraz sonra şehit olacağız. Bize neyi vaat ediyorsun? Efendimiz buyurdu ki cennet. Öyleyse dedi madem ki cenneti vaat ediyorsun daha beklemenin gereği yok. Öyleyse daha neyi bekliyorum ya Resulallah dedim. Elindeki hurmayı attı ve düşmana saldırdı. Ve şehit oluncaya kadar savaşmıştım. Ya Rabbi sen bize bunu vaat etmiştin. Rabbena ve aetine ma vaattene ala rusulik. Resullerine vaat ettiğin şeyleri bize nasip eyle ya Rabbi. Ve la tuhzina yevmel kıyame. Kıyamet gününde bizi rezil etme ya Rabbi. Bizi hor ve aşağılık kılma ya Rabbi. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen vaadinden dönmezsin ya Rabbi. Allah Azze ve Celle onların bu sözlerine karşılık festecabe lehum rabbuhum. Allah Rableri onların bu duasına icabet etti. Enni la udi'u amele aminin minkum min zekerin evhunsen. Sizden erkek ve kadın olanlardan hiçbirinizin yapmış olduğu hayrı zayi etmeyeceğim. Sizin dualarınızı kabul ediyorum ey kullarım. Ba'dukum min ba'd. Bazınız bazınızdansınız. Bazınız bazınızın yardımcısısınız. Kadınlar, mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerinin velileridirler. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Onlar öyle kimselerdir ki, onlar hicret ettiler. Onlar çileli bir yola girdiler. Onlar kilometrelerce yolu, 450 kilometre yolu yayan yürüdüler. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Ve onlar vatanlarından sürüldüler, kovuldular. İşte onlar ve uzu fi sabili ve onlar benim yolumda işkencelere uğratıldılar. Onlara eziyetler yapıldı ve qatalu ve qutilu. Onlar savaştılar ve onlar öldürüldüler. La ukeffiren anhum seyyiatihim. onların bütün günahlarını örtmek örtmeye söz veriyorum. Allah Azze ve Celle yemin ederek lam-ı tevkid ile onların günahlarını örteceğim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَرِ Onları altından ırmaklar akan cennetlerime sokacağım. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah'tan bir sevap olarak, Allah'tan bir mükafat olarak. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ سَوَابٍ Allah katındadır en güzel sevaplar ve en güzel mükafatlar. وَاُوْزُوا فِي سَب۪يلِمْ Benim yolumda işkenceye uğrayanlar, onları وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ Onları cennetlere sokacağım. Benim yolumda işkenceye uğrayanlar, benim davamın çilesini çekenler, onlara Allah Azze ve Celle cenneti vaat etmektedir. Çilekeş insanlar şunu bilmelidirler ki, daima çilekeş olanlar yalnız olmuşlardır. İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına ümmet olmaya razı olabilenler çilekeş olabilirler. Tek başına kalmaya razı mısın? Belki binlerce insanın içerisinde olsan bile yalnız kalmaya razı mısın? Kendini yalnız hissetmeye razı mısın? Sana binlerce insan tabi olsa bile sen yine de Rabbinle yalnız baş başa olmaya razı mısın? Çilekeşler yalnızdırlar. Çilekeşler hüzün sahibidirler. Hasan Basri gibi. Çilekeşler hüzün sahibi olurlar. Hasan Basri Hazretleri öldüğü zaman İbn-i Sirin Hazretleri onu rüyasında görüyor. Ve İbn-i Sirin Hazretlerini birisi rüyasında görüyor ve İbn-i Sirin'e soruyor. Diyor ki Rabbin sana nasıl muamele ettim ey imam? İbn-i Sirin tabiinin büyüklerindendir. Ve rüya tabirinde de imam olan bir insandır. Aynı zamanda fakih olan bir insandır. Soruyor ey imam Allah sana nasıl muamele etti? İbn-i Sirin rüyada diyor ki rüya sahibine Rabbin bana iyilikle muamele etti. Rabbim benim günahlarımı bağışladım. Peki Hasan'a ne yaptı diyor rüya sahibi. Hasan Basri'ye nasıl muamele etti? İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki ben onu göremedim bile. O kadar yükseklerdeydi ki onu göremedim bile. Rüya sahibi ona diyor ki peki seni ondan daha düşük yapan, onu senden daha üstün mevkilere çıkartan neydi? Halbuki biz seni ondan daha büyük biliyorduk. Dedi ki İbn-i Sirin rüyadan onu benden üstün yapan, benden daha üstün makamlara çıkartan, onun hüzün sahibi olmasıydı. Onun daima mahzun olmasıydı. Daima ağlamaklı bir halde olmasıydı. Ümmetin halini benden daha çok düşünebilmesiydi. Hüzünlü olan insanların mevkisini Allah, hüzünlü olmayanlardan daha yüksek tutmaya söz vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam'dan sonra çilekeş bir peygamber, bütün dava adamları gibi o da bir çilekeşti. Kendisine çeşitli iftiralar atılıyordu. Çileli insanların onları çileye gark eden sebeplerden birisi de onlara iftiraların atılmasıdır. Velid bin Mughire, kafirlerin büyüklerinden olan bu adam bir gün Darun Nedve'de toplantı yapıyor, kafirlerin parlamentosu. Ve diyor ki ey Kureyşliler, hac zamanı yaklaşıyor, fuar zamanı yaklaşıyor. Yakında Mekke'ye insanlar, diğer taifeler, diğer gruplar, diğer kabileler akın akın gelmeye başlayacaklar. Onlar geldiği zaman Muhammed'in davasını duymuş olacaklar. Onlar geldiğinde hep beraber aynı şeyi söyleyelim ki birbirimiz hakkında yalan söylemiş olmayalım. Birbirimizi inkar eden sözler söylemeyelim. Tek bir ağızdan konuşalım ki sözümüz daha tesirli olsun. Ne söyleyelim? Dediler ki Mecnun diyelim ona. Allah Azze ve Celle Tekvir suresinde ve mesahibukum bi Mecnun buyuruyor. Onların bu iddiasını Allah Azze ve Celle reddediyor. Arkadaşınız Mecnun değildir, deli değildir. Ve lekad ra'ahu bil ufukil mubin. O Cebrail apaçık bir ufukta görmüştür. Gerçekten görmüştür, arkadaşınız deli değildir. Velid bin Mughire dedi ki vallahi bizler çok deli gördük. Onun sözleri deli sözlerine benzemiyor. Ona deli dersek bile insanlar inanmazlar. Başka bir şey bulalım. O zaman dediler şair diyelim. Velid bin Mughire bunu da reddetti. Vallahi dedi içinizde şiir bilenlerden birisi benim. Fakat onun sözleri şiire de benzemiyor. Öyleyse kahin diyelim.
Vallahi dedi onun sözleri kahin sözlerine benzemiyor. Bizler çok kahin gördük. Öyleyse ne diyelim dediler. Dedi ki vallahi ne söylesek boş. Fakat biz yine de onun için sihirbaz diyelim. Onun sözlerinin çok tesirli olduğunu iddia edelim. Belki bu şekilde insanları kandırabiliriz. Allah Azze ve Celle Müddessir suresinde onun innehu fekkara ve kaddara düşündü ölçtü biçti. Sonra yine düşündü ölçtü biçti. Canı çıkasın ne biçim ölçüp biçti. Sonra dedi ki bu ancak öğretile gelen bir sihirdir. İşte insanlara böyle söyleyelim. Efendimizin çilesi, çilelerinden birisi de kafirlerin kendisine attığı iftira idi. Çileli insanlar, dava adamların başlarına gelecek olan musibetlerden birisi de onlara iftiraların atılmasıdır. Daima tarih boyunca iftiralara uğramıştır insanlar. İşte Bediüzzaman Said Nursi Rahimahullah, ona Kürdi dediler. Kürt olduğu için Bediüzzaman Said Kürdi. Münafıklar bundan hareket ederek yani Kürtçü dediler. Şimdiki apocular için söylendiği gibi. Evet şimdikiler gerçekten Kürtçü ama Said Nursi'ye Kürtçü denmesi bir iftira idi. Bazı insanlara 5 vakit namazı 10 defa kılıyor dediler. Bazı insanlara komünist dediler Hasan el-Benna'ya denildiği gibi. Bazı insanlara başka şeyler söylediler. Daima dava adamlarına çileli insanlara böyle iftiralar attılar. Onların çilelerinden birisi de işte bu iftiralar oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece psikolojik baskı altına alınmıyordu. Sadece onun çilesi psikolojik bir çile değildi. Aynı zamanda maddi bir çile içerisindeydi. Efendimiz'i bir gün dövdüler. Bazı alimlerin ifadesiyle Efendimiz'e o kadar çok tükürük atılmıştır ki bir insan isteseydi o kadar tükürükle banyo yapmak isteseydi yapabilirdim. O kadar toprak attılar ki suratına. O kadar dövdüler ki Efendimiz bayılacak noktaya geldi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh koşarak onu kurtarmak istedi ve dedi ki sizler sadece ve sadece Rabbim Allah'dır diyen insanı mı öldürmek istiyorsunuz? Ukbe bin Ebi Muayyid kafirlerin önemli olan olanlarından birisim. Efendimizin ya Rabbi Ukbe'yi sana teslim ediyorum. Ya Rabbi Ukbe'yi sana teslim ediyorum. Ya Rabbi Şeybe'yi sana teslim ediyorum. Ya Rabbi Ebu Cehil'i sana teslim ediyorum dediği insanlardan birisim. Ya Rabbi Kureyşlileri sana teslim ediyorum. Ya Rabbi kafirlerin büyüklerini sana teslim ediyorum. Ukbe bin Muayyid geldi kendi eteğiyle Efendimizin boynunu sıkmaya başladı. Hazreti Ebu Bekir belki koşmasaydı Efendimiz'i boğacaktım. Efendimiz seslenmedi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bu sefer dövdüler. Ebu Bekir radıyallahu anh diyordu ki siz yalnız bir insan Rabbim Allah'tır dediği için mi öldürmek istiyorsunuz? Bu insan başka bir şey yapmadı. Sadece ve sadece Rabbim Allah'tır dedi. Bunun için mi öldürmek istiyorsunuz? Buruç suresinde Allah Azze ve Celle Hendek ehlini anlatırken, Hendek'e atılan, ateşte yakılarak öldürülen Müslümanları anlatırken وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ buyuruyor. Onlar o Hendek ehlini ateşe attılar ama neden attılar? Banka mı soymuşlardı bunlar? Ormanları mı yakmışlardı bunlar? Askerleri, polisleri mi öldürmüşlerdi bunlar? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ onlardan hiçbir şey için intikam almadılar. اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ancak aziz ve hamid olan Allah'a Rabbimiz Allah'tır dedikleri için onlardan intikam aldılar. Başka bir şey için intikam almadılar. اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ halbuki o Allah öyle bir Allah'tır ki yerin ve göğün mülkü ona aittir. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah ise her yaptığınızı görmektedir. Allah bütün şeyler üzerine şahittir. Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı öldürmek mi istiyorsunuz? İslam'ı hakim kılın dediği için bir insanı öldürmek mi istiyorsunuz? Hasan el-Benna ne için öldürüldüyse, Malcolm X ne için öldürüldüyse, Resulullah da onun için öldürülmek istendi. Fakat Müslümanların koşmasıyla Allah Azze ve Celle onu onların eliyle kurtardı. İbn-i İshak'ta geçen bir rivayetten İbn-i İshak diyor ki her kabile kendi içerisinden İslam'a girmiş olan insanları işkence ediyor. Onları kızgın kumların üzerine yatırıyor ve onların üzerine ağır taşları koyuyorlardı. Müslümanların çilesi devam ediyordu. Bu da yetmeyince Müslümanlar 3 yıl ambargoya maruz kaldılar. Mekke'nin dışına kovuldular. Mekke'nin dışında onlarla kız alışverişi yasaklandığı gibi onlara mal mülk verilmesi, onlara erzak gönderilmesi yasaklandı. Müslümanlar 3 yıl boyunca ambargo altında kaldılar. Müslümanların çilesi 3 sene sonra ancak bitebildi. Fakat ağır olan kısmı bitti. Ondan sonra gene Müslümanlara yapılan zulümler devam etmeye başladı. Hubeyb radıyallahu anh, Hubeyb bin Adi radıyallahu anh, Bedir Savaşı'nda bulunmuş bir sahabi, Bedir Savaşı'nda müşriklerin ölülerine mukabil olarak bir yerden bir yere giderken esir alınmıştım. Ve Hubeyb radıyallahu anh'ı Hicr adında bir kafire sattılar ki öldürsün diye. Hicr onu satın aldı ki öldüreyim diye. Ve Hubeyb'i öldürmek için Tenaim denilen Mekke'nin doğusunda olan bir yere çıkardılar. Ve Hubeyb onlardan bir dakika izin istedim. Dedi ki bana biraz müsaade eder misiniz? Neden dediler? Rabbıma 2 rekat namaz kılmak istiyorum dedim. Hubeyb hayatı boyunca çile çekmiş bir insan. İslam'a girdiği günden itibaren o ana kadar çile çekmiş bir insan. Fakat Rabbına ölmeden evvel 2 rekat namaz kılmak istiyor. Ve kendisine izin verdiler. Ve Rabbine 2 rekat namaz kıldıktan sonra vallahi dedi, eğer siz korkusundan namaz uzatıyor demeseydiniz, eğer sizin böyle diyeceğinizden endişe etmeseydim daha güzel bir namaz kılardım. Daha uzun bir namaz kılardım. Ve kendisine İslam'ı inkar etmesini teklif ettiler. Vallahi dedi, bir dakika bile İslam'ı inkar edemem. Bir dakika bile İslam'dan çıkamam. Bana istediğinizi yapınız. Ve şöyle bir bakıverdi insanlara. Dedi ki, ya Rabbi, kafirlerden başka kimseyi görmüyorum burada. Hepsi kafir ya Rabbi. Benim selamımı Resulullah'a bildirecek, iletecek kimseyi göremiyorum ya Rabbi. Ya Rabbi, benim yerime, benim selamımı Resulullah'a sen ilet ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda Medine'deydi. Ve kendisine vahiy geldiği andaki bir hale giriverdim. Vahiy geldiği zaman Efendimiz'de değişik bir hal olurdu. Kendisinden geçerdi, yine öyle bir hale giriverdi. Ve sonra o hal kendisinden geçtikten sonra buyurdu ki, Cebrail bana Hubeyb'in selamını getirdim. Hubeyb bana Cebrail ile Allah ile selam göndermiştir. Benim ashabım bana selam göndermiştir. Hubeyb'in selamını Cebrail bana getirmiştir. İlk defa İslam tarihinde 2 rekat namaz kılmak isteyen, şehit olmadan evvel 2 rekat namaz kılmak isteyen sahabi oldum. İslami hareket ve İslami hizmet. Ben İslami hareket tabirini bazen kullanıyorum. Bazı arkadaşlar bana bir gün dediler ki, hocam siz böyle kullanıyorsunuz. Fakat bazıları Müslümanlara iftira atmak için, Müslümanların örgütlü faaliyetler yaptığını, silahlı eylemlere hazırlandıklarını iddia etmek için veya öldürülen bazı insanları Müslümanların öldürdüğünü iddia edebilmek için İslami Hareket diye bir örgütten bahsediyorlar. Sakın sizi de onlardan sanmasınlar. Ben İslami Hareket derken bütün konuşmalarımda İslam hizmeti kastediyorum. Ve esas itibariyle şu anda öyle bir örgütün olduğuna da inanmıyorum. Öldürülen insanların çok uzman insanlar tarafından öldürüldüğü biliniyor. Dünyada ancak büyük devletlerin elinde olan bazı patlayıcı maddelerle öldürüldüğü biliniyor. Böylesi uzmanların ve bu kadar değerli maddelerin ve bu kadar uzmanların kullanabileceği maddelerin bugün İslami hareketin veya İslami hizmetin içerisinde olan insanlar tarafından kullanılması mümkün değildir. İslami hareket bugün aynı çilelere hazır olmak zorundadır. Kendi elemanlarını yarınlara göre hazırlamak zorundadır. Denizin kıyısında giderken büyük dalgalar yoktur. Denizin kıyısında kasırgalar olmaz. Fakat denizin ortasına gittiğiniz zaman, açık denizlere çıktığınız zaman o zaman büyük dalgalarla karşı karşıya kalacaksınız. O günlere göre hazırlanmak zorundasınız. Kafirler hiçbir zaman tarih boyunca Müslümanlara kendi ellerindeki imkanları isteyerek vermemişlerdir. Hiçbir zaman kendi elleriyle Müslümanlara iktidarı teslim etmemişlerdir. Hele hele bugün, İslam aleminin maddi ve manevi sömürü altında olduğu bu günümüzde, İslam aleminde altın ve elmas rezervleri olduğu halde, İslam aleminde uranyum, plutonyum madenleri olduğu halde, İslam aleminde petrol kaynakları olduğu halde, bu kadar kaynakların içerisinde bu kadar zelil vaziyette olan İslam aleminin, bu kadar fakir vaziyette olan İslam aleminin, yeniden kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle dünyanın süper gücü haline gelmesi içten bile değildir. Bundan korkan kafirlerin, Müslümanların uyanmaması için bütün mallarını, mülklerini bu yolda harcamaları mümkündür. Ve bunu bugün yapmaktadırlar. Bütün mallarını İslam aleminde uyanma olmasın diye harcayacaklardır. En son bütün siyasi oyunlar bittiği zaman, Efendimiz'e yapıldığı gibi, bütün siyasi oyunlar bittikten sonra, ey Muhammed gel başımıza geç, reisimiz ol. Efendimiz kabul etmeyince, gel sana aramızda mal mülk toplayalım, en zenginimiz ol. Kabul etmeyince, senin davan güzel kadınlarla evlenmek ise, sana en güzel kızlarımızı verelim, kabul etmeyince. Veya başka türlü oyunlarla Efendimiz'i ikna edemeyince, en son hicretten bir gün evvel Efendimiz'i öldürmeye karar vermişlerdi. Daima kafirlerin taktiği bu olmuştur. Ne zaman bütün oyunları bitmiş ise, o zaman artık son çare olarak Müslümanların öldürülmesi yoluna başvurmuşlardır. Hasan el-Benna, Mısır'ın Kahire başkentinde yolun ortasında, en kalabalık caddesinde göz göre göre gündüzleyin vurulmuştur. Çünkü başka türlü artık hareketin önünü alamaz olmuşlardır. Çünkü Hasan el-Benna bir ümmetin ayağa kaldırılması için çalışmaktaydı. Bu ise kafirlerin ve süper güçlerin içine gelmemekteydi. İngiltere'nin sömürüsü altında olan Mısır'ı, Amerika'nın ve Avrupa'nın sömürüsü altında olan İslam alemini uyandırmak için çalışanlar daima suikastlere kurban olmuşlardır. Ama sadece ve sadece namaz kılmayı öğretenler, ben size burada namaz kılmayı anlatmıyorum. Zaten namaz kılanlar buraya geliyorlar. Zaten namaz kılmayı anlatmak tehlikeli bir mesele de değildir. Fakat ümmeti Muhammed'in ayağa kaldırılması en ehemmiyetli meseledir. Namazın anlatılması ümmetin ayağa kaldırılması kadar ehemmiyetli değildir. Evet, namaz ehemmiyetli bir meseledir. Fakat namazın bu şekilde anlatılması ehemmiyetli bir mesele değildir. Bugün ümmeti Muhammed'in ayağa kaldırılması gerekmektedir. Ümmet ayağa kalktığı zaman, kendi topraklarında kendisi hakim olduğu zaman, zaten o zaman herkes namaz kılacaktır. Zaten bugünkü neslimiz namaz kılmayı o zaman öğrenecektir. Zaten bugünkü kızlarımız o zaman kötü yoldan kurtarılacaktır. Dolayısıyla teferruata ait meselelerle uğraşmaya gerek yoktur. Asıl meseleler üzerine durmaya gerek vardır. O da ümmeti Muhammed'in bu zulümden ve sömürüden kurtarılmasıdır. Ama siz ne zaman bunu anlatırsanız her türlü tehlikeyi göze almak zorundasınız. Haris bin Haris'ten naklen Taberani naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı anlatırken, biraz evvel anlatmış olduğum şekilde yine bir gün üzerine hücum ettiler. Onu dövdüler, toprak attılar. Ve Haris bin Haris'ten gelen rivayete göre dedim ki, bu adam kimdir? Dedi ki, Resulullah diye iddia edilen bir insandır. Kendini Resulullah olduğunu söylüyor. Peki onu kurtarmaya gelen kız kimdir? Efendimizin kızı Zeynep validemiz idi. Onun kızı Zeynep'tir dediler. Zeynep validemiz daha henüz o zaman Mekke'de tesettür ile ilgili ayetler gelmediği için, Müslüman hanımlar henüz daha başlarını örtmek zorunda olmadıkları için, bu ayetler gelmediğinden dolayı göğsü ve başı açık bir vaziyette gelmiş idi. Efendimiz kızı Zeynep'i bu vaziyette görünce kendi halini bıraktı ve dedi ki, ey kızım göğsünü kapat ve baban için korkma, çünkü babanı Allah koruyacaktır. Çileli insanlar Allah'ın kendileriyle birlikte olduğunu biliyorlardı. Bu güç ile çalışıyorlar ve gece gündüz yılmayabiliyorlardı. Biraz evvel Ukbe bin Ebi Muayt'tan bahsetmiştim. Mekke'nin büyüklerinden, İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Ukbe bin Ebi Muayt Efendimizin de komşularından idim. daima Ebu Leheb ve Ebu Ukbe adındaki kafir Efendimizin yolu üzerine pislikler atar, evinin civarına, kapısının önüne pislikler atar, deve işkembeleri atar ve ne bulursa atarlardı. Efendimiz ise sakin bir şekilde, ey Kureyşliler, ne kadar kötü bir komşusunuz, komşuluk hakkı böyle değildir ey Kureyşliler demekten başka bir şey yapmıyordu. Yine bir gün Ukbe bin Ebi Muayit adında bu kafir Efendimizin Mekke'de, Kabe'de namaz kılarken görünce, secdedeyken Ebu Cehil'in de tahrikiyle, Ebu Cehil Efendimizin uzun secde yaptığını görünce, diğer Müslümanlar açıkça namaz kılamaz iken Peygamberimiz açıkça namaz kılan tek insan idi. Efendimizin uzun secde yaptığını görünce, Efendimizin daimi adeti secdeleri uzun yapmak idi. Bugün bizim yaptığımız gibi üç defa Subhane Rabbel Ala demek değildim. Bu secdenin en kısasıdır. Fakat bir hadiste secdedeyken duaları çoğaltınız buyuruyor. Çünkü Allah duaları daha çok kabul eder. Çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Efendimizin secdeyi uzattığını görünce Ebu Cehil'in kafası daha çok bozuldu. Ve dedi ki kim gidecek bir işkembeyi, bir deve işkembesini, içinde pislik olan bir işkembeyi getirip bu Muhammed'in başından aşağıya atacak? Ukbe bin Ebi Muayit, zalim Ukbe, bu teklifi kabul ettim. Ve Efendimizin üzerine bu pisliği atıverdim. Efendimiz yerinden kalkmadı. Secdedeki halini bozmadı. Fatıma validemiz, kızı Fatıma koşarak geldim. Ve ağlayarak Efendimizin üzerini temizlemeye başladım. Efendimiz ise hala kalkmıyordu secdeden. Sonra Rabbine uzun uzun secde ettikten sonra kalktı. Ve kızı Fatıma'yı teselli ettikten sonra Kabe'yi tavaf ederken onlara dedi ki, vallahi ben bunun için gönderildim ey Kureyşliler. Boğazına işaret ederek, ben bunun için gönderildim ey Kureyşliler. Ben ya öleceğim veyahut da bu dava galip gelecek. Efendimiz secdedeyken üzerine atılan işkembelere seslenmiyordu ama fakat İslam'ın izzetini de muhafaza ediyordu. Çünkü İslami hareket izzetli bir harekettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e bir yolculuk yaptı hepinizin bildiği gibi. Taiflilere İslam'ı anlattı. Taif'in büyüklerini çağırdı. Onlara İslam'ı anlattıktan sonra dedi ki, eğer kabul etmeyecekseniz hiç olmazsa Mekkelilere haber vermeyiniz. Bari onları sevindirmeyiniz. Taifliler de Muhammed'i rezil ettiler. Onlar da reddettiler diye onları sevindirmeyiniz. Fakat onlar hem Mekkelilere haber verdiler, hem de Efendimizin geçtiği yol üzerine bütün kadınları ve çocukları ve köleleri topladılar. Efendimiz'e taşlar attırdılar, tükürttüler onun suratına ve onunla birlikte olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh, ona atılan taşlara kendi başını siper ediyordu. Ve taşlarla başı yarıldı. Efendimizin ayaklarından kanlar akmaya başlamıştı. Fakat bu davadan dönmüyordu. O anda Cebrail aleyhisselam geldi. Yanında dağlar meleği vardı. Dedi ki, ya Muhammed, Allah beni dağlar meleğiyle göndermiştir. Eğer istiyor ise kulum Muhammed, eğer istiyor ise Mekke'nin iki dağlarını birleştirecek. Mekke'nin iki dağlarını birleştirecek ve içindekileri kahredecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise çileli insan. Çileli insanlar toplumun iyiliğini isterler. Onların kahredilmesini istemezler. Demişti ki, ben ümit ediyorum ki belki de onların içerisinden, onların bellerinden, yani onların zürriyetlerinden la ilahe illallah diyen insanlar çıkar. Ben o ümitle onlara eziyet edilmesini ve onlara azap edilmesini istemiyorum ey Cebrail. Ayşe validemizden gelen bir rivayete göre Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin cesareti meşhurdur. İslam tarihinde Hazreti Ali Allah'ın arslanı olarak geçmiştir. Fakat Hazreti Ali'ye bir gün kendisini öven övücü sözler söylenince Ebu Bekir benden daha da cesurdur demiştim. Hiç kimse Resulullah'a koruyamaz iken Resulullah'ın üzerine insanlar üşüştükleri zaman, ona işkence yaptıkları zaman bizler yerimizde donup kalmıştık. Yerimizden kımıldayamamıştık ama Ebu Bekir koşarak onu kurtarmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki, ya Resulallah, ya Resulallah, artık gidip de insanlar İslam'ı açıkça tebliğ etmeyelim mi? İnsanlar açıkça İslam'ı tebliğ etmek zamanı gelmedi mi ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, ya Ebu Bekir daha zamanı gelmedi. Fakat Ebu Bekir ısrar etti. Zamanı geldiğine inanıyorum ya Resulallah. Artık herkes İslam'ı duysun. İslam'ın gür sedası Mekke'de çınlasın. Her evde konuşulmaya başlansın. Müslüman olmak isteyenler de bir onlardaki korku gitsin ya Resulallah. Efendimiz artık izin vermek zorunda kaldı. Hep beraber gittiler. Sayıları 38 kişi olmuştu. Gittiler Kabe'ye. Her Müslüman kendi kabilesinin yanına oturdu. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıp tevhid davasını Mekke'nin büyüklerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Mekkeliler her taraftan Müslümanlar üzerine hücum ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'i o kadar dövdüler ki baygın bir vaziyette yere düştü. Gözleri o kadar şişmişti ki onun gözlerini ayaklarıyla vuranlar, ayakkabılarıyla vuran kafirlerin yüzünden gözleriyle kafası, yüzü artık tanınmaz hale gelmişti. Ve bu şekilde onu kendi kabilesi kurtardı. Teym oğulları, Ebu Bekir'in kabilesi, Müslümanların Ebu Bekir'i kurtaracak gücü kalmamıştı. Zaten hepsi işkence altındaydılar. Zaten hepsi dövülüyorlardı aynı anda. Fakat ırkçılığın bazen Müslümanların işine yaradığı olmuştur İslam tarihinden. Her kabile kendi kabilesinden İslam'a girenleri koruyordu. Ebu Bekir de kendi kabilesi korudu. Onu onların elinden kurtardılar. Ve kendisini evine getirdiler. Annesi Ummul Hayr'a teslim ettiler. Ebu Bekir'in öleceğine artık inanmışlardı. Komada olan Ebu Bekir radıyallahu anh, ölmek üzere olan Ebu Bekir'in artık öleceğine inanmışlar. Ve çıkıp da Mekkelilere demişlerdi ki, Vallahi eğer Ebu Bekir ölür ise kendileri de kafir oldukları halde, kendileri de Mekke'nin dininden oldukları halde, fakat ırkçılık saykasıyla dediler ki, vallahi eğer Ebu Bekir ölürse bunun intikamını sizden hemen alacağız. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh akşama kadar baygın bir şekilde yattı. Akşama yakın uyanmaya başladı ve ilk sözü bana ne oldu şeklinde değildi, Resulullah'a ne oldu, Resulullah nerededir şeklinde oldu. Resulullah'a ne yaptılar? Allah'ın Resulü nerededir? Beni dövdüler, beni bu hale soktular. Fakat benim halim önemli değildir. Benim halim önemli değildir. Allah'ın Resulü nerededir şu anda? Dediler ki, ya Ebu Bekir, sen ne biçim insansın? Sen zaten onun yüzünden bu hale gelmedin mi? Sen hala onu mu soruyorsun ya Ebu Bekir? Ve onu annesine teslim ettiler. Biraz oğluna yemek yedirmeye çalış dediler. Biraz kendisine kuvvet gelsin. Ve fakat Ebu Bekir radıyallahu anh annesinin getirdiği her şeyi reddetmeye başladım. Vallahi diyordu. Vallahi Resulullah'ı görmeden bir şey yemem. Vallahi Resulullah'ı sağ ve salim görmeden bir şey yemem. Ve bu şekilde bütün ısrarlara rağmen yemeyince annesi Ummul Hayr dedi ki, vallahi ben Muhammed'e ne olduğunu bilmiyorum. Ben onu tam olarak tanımıyorum. Ve ona ne yapıldığını da bilmiyorum ey oğlum. Eğer sen bilmiyorsan dedim, o zaman git Ömer'in kız kardeşi Ümmü Cemil'in yanına git. O belki biliyordur Muhammed'e ne olduğunu, Resulullah'a ne olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve annesi Ümmü Cemil'in yanına gittim. Fakat Efendimiz insanları eğitirken aynı zamanda onlara tedbirli olmayı da öğretiyordu. Bir kadın da ama tedbirli olmanın ne olduğunu biliyordu. Ebu Bekir'in annesi Müslümanlardan değildi henüz. Müşrike bir kadın idim. Ve dedi ki ona, benim oğlum Ebu Bekir beni sana gönderdim. Muhammed'e ne olduğunu sana soruyor, sen biliyor musun? Fakat Ümmü Cemil Efendimiz'den tedbir dersini de almıştı. Nerede nasıl konuşması gerektiğini bilen bir kadındı. Ben Muhammed'i tanımıyorum dedim. Ben Muhammed'i tanımıyorum. Fakat dedi, eğer istiyorsan seninle birlikte oğlunun yanına kadar geleyim. Ve bu şekilde Ümmü Cemil esas itibariyle bir Müslüman olan Ebu Bekir'e ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Dayanamıyordu, onun yanına gitmek istiyordu. Ve bu şekilde onun yanına gittiler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halini görünce, komada halini görünce, gözleriyle yüzünün fark edilemez hale geldiğini görünce, bir çığlık atarak kendinden geçti ve dedi ki, vallahi ve billahi sana bunu yapanlar fasık ve kafir olabilirler ancak. Artık kendini daha fazla tutamamıştı kadıncağız. Belki kendi imanını ortaya koymak zorunda kalmıştı. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, beni bırak. Sen Resulullah'a ne olduğunu haber ver bana. Ümmü Cemil hala tedbirli davranıyordu. Ve dedi ki, yanında annen var. Annenin yanında konuşmamı mı istiyorsun? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, anneme güvenebilirsin. Çünkü annenden bize bir zarar gelmez. Bunun üzerine Resulullah'ın sağ ve salim olduğu haberini verdin. Vallahi o sağ ve salimdir. Hayattadır ve ona bir şey olmamıştır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, vallahi bir şey yemem. Vallahi onu görmedikçe bir şey yemem. Ve onunla Resulullah'ı görmek için herkes evlere çekildikten sonra akşam hava kararmaya başlayınca onu kollarının arasına alıp Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Resulullah'ın olduğu yere götürdüler. Erkan denilen bir genç çocuğun evini Efendimiz hareketin merkezi olarak kullanıyordu. Ve Erkam'ın evinde olduğunu haber almışlardı. Erkam'ın evine gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i görünce ona çok acıdı. Ve dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulallah bana fazla acıma. Bende bir şey yoktur ya Resulallah. Önemli olan sana bir şey olmamasıdır. Bana ne olduğu önemli değildir. Ben normal bir insanım. Fakat sen Allah'ın Resulüsün. Sana bir şey olmaması benim için en büyük sevinçtir ya Resulallah. Fakat senden bir ricam var ya Resulallah. Benim annem Ümmül Hayr. Adı gibi hayrın anasıdır. İyi bir kadındır. Her ne kadar şu anda Müslüman değil ise de sen salih bir insansın ya Resulallah. Allah'ın Resulüsün. Ne olur annem için dua et. Benim başıma gelen bu musibetlerden sonra senden ricam budur ya Resulallah. Müslümanlar Allah Resulü'nden dua istiyorlardı. Müslümanlar kendileri dua ediyorlardı. Ya Rabbi filan kardeşimi, filan akrabamı hidayet nasip eyle ya Rabbi. Hadislerde geçen rivayetlere göre birçok insan bu şekilde iman etmiştir. Birçok insan Resulullah'ın ve ashabının dualarıyla iman etmiştir. Sadece konuşmakla iman etmemiştir. Bizler yalnızca konuşuyoruz, belki dua etmiyoruz. Halbuki dua bir çaredir. Dua bir devadır. Allah Resulü'nün duasıyla o kadın Ümmül Hayr hemen iman ediverdim. Efendimiz Allah'a ellerini açıp ya Rabbi Ümmül Hayr'a iman nasip eylem dedikten sonra Ümmül Hayr'a o kadına İslam'ı anlatmaya başladı. Ve Ümmül Hayr orada hemen iman ediverdim. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine yapılanları unutmuş bir vaziyette annesinin iman etmesiyle büyük bir sevinçle evine dönüverdim. Müslümanlar Resulullah'ı düşünüyorlardı. Bu davanın çilesini çeken insanlar kendilerini düşünmüyorlardı. Onlar için en önemli mesele davaya bir şey olmamasıydı. Bugün Resulullah aramızda yoktur ama onun davası aramızda vardır. Kendi işi bozulduğu zaman, maaşı az olduğu zaman üzülenler, dert yananlar, orada burada konuşanlar, Allah'ın davası ve Resulünün davası ayakları altına alındığı bu zamanda acaba ne kadar konuşuyorlar? Acaba ne kadar bunun çilesini çekiyorlar? Akrabası var Müslüman değil. Kardeşi var Müslüman değil. Karısı var Müslüman değil. Oğlu var Müslüman değil. Fakat bunun ızdırabını çekmiyor, çile çekmiyor bugünün Müslümanı. Annesinin iman etmesi için gece gündüz çalışmıyor. Kız kardeşinin iman etmesi için çalışmıyor. Veya iman ettim dediği halde İslam'ın gereklerini yerine getirmeyen kız kardeşi için, örtünmeyen kız kardeşi için geceler uykusu kaçmıyor. Ondan sonra ben de Müslümanım diyor. Ben de bu davanın erlerindenim diyor. Bunlar çilesiz insanlardırlar. Çileli insanların çilesi sadece işkence yapılmak şeklinde değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğu halde, koca Arabistan bölgesinin hakimi olduğu halde, yığınlarca altınlar ve gümüşler önüne yığıldığı halde, fakat yine de açlık içerisinde kıvranıyordu. Ayşe validemizden gelen bir rivayete göre Resulullah'ın ehli yani ailesin. Vallahi biz bir hilal görürdük. Yani bir ay görürdük. Ondan sonra ikinci bir hilali görürdük. Sonra üçüncü bir hilali görürdük. Yani iki ay içerisinde üç hilali görürdük. Fakat Allah'ın Resulü'nün evinde ocak yanmadığı olurdu. Vallahi Resulullah'ın ailesi, onun hanımları ve çocuklarının evinden ocak yanmadığı olurdu. Ve Resulullah'ın daha bir defa undan yapılmış güzel bir ekmek yemediğini ekmek yediğini görmedik. İki ay geçerdi, evimizde ocak yanmazdı. Peki sordular, ey anne, ey müminlerin annesi, o zaman neyle idare ediyordunuz? Ne yiyordunuz? Dedik ki iki kara ile idare ediyorduk. İki siyah ile idare ediyorduk. Yani hurma ve su ile idare ediyorduk. Bir gün babam bize bir keçinin ayağını gönderdi. Bir keçi kesmiş. Veya bir keçi kendisine hediye edilmiş. Ve babam bize onun bir bacağını göndermişti. Karanlıktaydık. Allah'ın Resulü Medine'de birçok savaşlar kazanmış bir kahraman. Aynı zamanda birçok ganimet almış bir kahraman. Fakat evinde ateş yoktu. Karanlıktaydık. Gönderilen eti doğrayacak kadar ışığımız yoktu. Ben tuttum, Resulullah doğradı. Resulullah tuttu, ben doğradım. Dediler ki, ey anne, evinizde birazcık yağ da mı yoktu? Ateş yakacak kadar bir yağ, bir mum yok muydu? Vallahi ey oğlum, dedi Ayşe validemiz, eğer onu bulsak zaten kendimiz yerdik. Eğer onu bulsak zaten yerdik, onu ateş olarak kullanmıyorduk. Muhammed'in ailesi işte bu vaziyetteydi. Çileli insanların hali buydu. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Habeşistan'a gönderildi. Onunla birlikte birçok Müslüman Habeşistan'a gönderildi. Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret etti. Ve fakat Habeşistan'dan gelen Cafer, Habeşistan'dan gelir gelmez savaşa katıldı. Çilesi devam etti. Habeşistan'da çilesi devam ettiği gibi yeni gelir gelmez savaşa katıldı. Ondan sonraki savaşlara katıldı. Çilesi bitmiyordu Müslümanların. En son Allah Resulü onu Mut'a gazvesinde ikinci komutan olarak tayin etmişti. İkinci komutan ve ikinci komutan sancağı eline aldığı zaman, birinci komutanın şehadetinden sonra sancağı eline aldığından, kafirler onu sağ eline vurdular. Sancağı sağ elinde tutuyordu. Sağ elini uçurunca kafirler sancağı sol eline almıştı. Sol elini de uçurdular. Sancağı göğsüne almıştı. Göğsünü de mızraklarla, oklarla ve kılıç darbeleriyle paramparça ettiler. Ve bunun üzerine Cafer bin Ebi Talip hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cafer'e Allah iki kanat vermiştir. Cafer'e tayyar lakabı oradan geliyor. Tayyar kelimesi bugünkü modern Arapçada pilot manasına gelir. Yani tayyar demek uçan demektir. Daima uçan insanlara tayyar denir. Pilotlar daima uçtukları için onlara tayyar denmiştir. Allah o iki koluna karşılık olarak Cafer bin Ebi Talib'e iki tane kanat nasip etmiştir. Cennette o iki kanatla uçacaktır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer'in çilesi ölünceye kadar devam etmiştim. Hicret etti, çile çekti. Hicretten geldi, çile çekti. Ondan sonra yine çile çekti. Ta şehit oluncaya kadar çilesi devam ettim. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün güneşin tam tepede olduğu bir saatten, şehrin çok sıcak olduğu bir saatten, açlıktan dolayı perişan bir vaziyetteydim. Ve o kadar sıcağın altında aslında Arapların evlerinden çıkma diye bir adetleri yoktur. Genellikle Araplar öğlen vaktinde evlerinde olurlar. Çünkü dışarıya çıkmak çok zordur. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh açlığın tesiriyle evinde oturamaz hale gelmiştim. Ben mescide geldi. Biraz sonra Ömer de geldi. Allah Resulü'nün iki güzide sahabisi. İsteseydiler bunların altınları gümüşleri olurdu. Zaten Ebu Bekir radıyallahu anh İslam'a girmeden evvel çok zengindi. Ama ne zaman İslam'a girdi fakirleşti. Tembel olduğundan dolayı değil. Fakat Allah yolunda bütün malını mülkünü harcadığı için fakirleşti. Ebu Bekir radıyallahu anh mescide gelince Ömer de geldi biraz sonra. Ömer ona dedi ki ya Ebu Bekir, seni bu saatte bu sıcak havada evinden çıkaran nedir? Vallahi dedi açlıktan başka bir şey değildir. Vallahi dedi açlıktan duramadım. Evde oturacak halim kalmadı. Ondan sonra mescide gelmeyi uygun buldum. Peki seni buraya çıkartan nedir? Vallahi dedi aynı sebeptir. Ben de açlıktan dolayı buradayım. Biraz sonra Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Onları görünce dedi ki sizi ikinizi burada bu saatte bulunduran sebep nedir? Dediler ya Resulallah vallahi açlıktan başka bir sebebimiz yoktur. Peki seni buraya getiren nedir ya Resulallah? Vallahi dedi beni de aynı sebep getirmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan dolayı bazı savaşlarda Müslümanlar bir tane taş bağlarken karınlarına ya Resulallah karnımıza taş bağladık. Bu halden ne zaman kurtulacağız demek isterlerken özellikle Hendek Savaşı'nda Efendimiz elbisesini açıverdi. Siz bir taş bağladınız, ben iki taş bağladım buyurdu. Beni de buraya getiren bu sıcakta yine sizi getiren sebepten başka bir şey değildir. Haydi Ebu Eyyub el-Ensar'ın evine gidelim buyurdu. Onun evine gittiler. Hanımı onları görünce Allah'ın peygamberi ve onunla birlikte gelenler hoş geldi sefa geldiler buyurdu dedim. Ve o sırada Ebu Eyyub el-Ensari hurmalıkta çalışıyordu. Efendimizin ve Ebu Bekir ve Ömer'in geldiğini duyunca hemen işini bırakıp geliverdim. Ve Resulullah'ı hoş bir şekilde karşıladım. Ve dedi ki ya Resulallah bu saatte sizi evden çıkartan nedir? Bu saatte mi evinizden çıktınız? Her zaman Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz'e süt gönderir ve hurma gönderirdim. Ayşe validemizin rivayetinde biz iki şeyle idare ediyorduk. Hurmayla ve suyla demiştim. Bir de bazen bir komşusu vardı. Onun göndermiş olduğu sütle idare ederdi Resulullah. İşte o komşularından birisi de Ebu Eyyub el-Ensari'ydi. Bu sahabi o gün her ne sebeptense geç kalmış ve Resulullah'ın erzağını ona götürememiş ve işine başlamıştı. Resulullah da açlıktan dolayı perişan vaziyette mescide çıkmıştı. Ebu Eyyub el-Ensari Allahu alem onun açlıktan bu hale geldiğini anlayınca hemen ona hurmalar topladım ve ona hurmalar ikram etti ve sonra dedi ki ya Resulallah vallahi senin için bir koyun kesmek istiyorum, bir davar kesmek istiyorum. Efendimiz buyurdu ki eğer keseceksen bari sütlü olmayanlarından kes. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari bir oğlak kestim. Efendimizin önüne ikram ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir parça et aldı ve bir parça da ekmek aldı. Ve ekmeğin üzerine eti koyarak dedi ki bunu da kızım Fatıma'ya gönderir misin? Çünkü kızım Fatıma da günlerden beri böyle bir şey yememiştir. Kızım Fatıma'ya bunu gönderir misin? Ebu Eyyub el-Ensari götürdüm. Ve sonra geldi hep beraber yemekten, Allah'ın kendilerine nasip ettiği yemekten yediler. Allah'ın Resulü bu haldeydi. Hüzün ve çile içerisinde yaşıyorlardı. Fakat isteseydiler çok daha büyük zenginlikler içerisinde olabilirlerdi. Bugünün Müslümanı çile çekiyor mu? Bugünün Müslümanı aç kalan kardeşlerini kolluyor mu? Bugünün Müslümanı onların halini soruyor mu? Bugünün Müslümanı onlar açken kendisi tok mu yatıyor? Yoksa bugünün Müslümanı onları gidip soruyor, onların dertlerine ortak oluyor mu? Bugünün Müslümanı davanın çilesini çekiyor mu? Bugünün Müslümanı zina evlerinde kötü yola düşürülmüş olan kadınların ve kızların çilesini çekiyor mu? Bugünün Müslümanı dağlarda öldürülen zavallı gençlerin kandırılan, bu yollara düşürülen zavallı gençlerin acısını çekiyor mu? Bugünün Müslüman Afrika'da açlıktan kemikleri görünür hale gelmiş olan Müslümanların acısını çekiyor mu, çilesini çekiyor mu? Ya Rabbi bizi çile çekenlerden eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi tüm dünyadaki Müslümanların çilesini çeken, hatta Müslüman olmayanların da çilesini çeken, bugün inim inim inleyen, şehvetin bataklığında inim inim inleyen, batılı gençlerin de çilesini çeken, onların da bu yoldan ve bu halden kurtarılması için gece gündüz çalışan kullarından olmayı nasip eylen. Lillahi Teala'l-Fatiha.